Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım, 9. bölüm. Nadine Furst tam vaktinde gelmişti ve kayda hazırdı. Eve kayıt konusunda bir şey söylememişti ama karşı da çıkmadı. Ufak bir noktaydı ama Nadine'in dikkatinden kaçmadı. İki arkadaştılar ve bu durum artık ikisini de eskiden olduğu kadar şaşırtmıyordu. Eve'in ofisinde düzgün ritimli birebir röportaja başladılar. Sürpriz bir bomba yoktu. Nadine, Eve'in dava lehine kullanabileceği amaçlara uygun olmadıkça bomba atmayacağının farkındaydı. Yine de dava yetkilisiyle birebir röportaj, dikkatli ve özenli derlenmiş veriler, kendi haberini ve reytinglerini rakiplerinin çok ötesine taşıyabilirdi. Nadine, röportajı sonlandırırken, "Bu bilgilere baktığımızda," diye devam etti. "Dedektif Kohli ve Teğmen Mills oldukça farklı şekillerde öldürülmüşler. Peki ölümlerinin bağlantılı olduğunu düşünmenizin nedeni aynı birimde çalışıyor olmaları mı?" "Zekice," diye düşündü Eve. Nadine'in her iki kurban üzerine hızlı bir araştırma yaptığından ve ikisinin de Riker baskınında bulunduğunu öğrendiğinden şüphesi yoktu. Ama Eve'in işaretini almadan adamın adını telaffuz etmeyecek kadar zekiydi. "Bahsettiğiniz bağlantı ve emniyet biriminin kamuoyuna henüz açıklayamayacağı deliller, dedektif Kohli ve Teğmen Mills'in aynı şahıs tarafından öldürüldüğüne inanmamızı sağlıyor. 128. birime mensup olmalarına ek olarak iki polis memuru da bazı aynı davalarda çalışmıştır. Bunlar hala soruşturduğumuz açılar. New York Polis ve Güvenlik Teşkilatı, iki görevlisini öldüren bu şahsın peşine düşüp kendisini teşhis edecek ve adalete teslim edecektir." "Teşekkürler Teğmen." "Sayın seyirciler, Kanal 75'ten Nadine Furst, polis merkezinden bildirdi." Diski istasyona gönderdikten sonra kameramanına işaret ederek oturdu. Eve ona bakarken tombul bir kanaryeyi midesine indirmeye hazırlanan bir kedi gibi diye düşündü. Nadine, "Evet, şimdi," diye başladı. "Çok az vaktim kaldı. Mahkemeye gitmem gerek." Nadine sandalyesinden fırladı. "Dallas?" "Eve, neden benimle birlikte yürürken konuşmuyoruz?" derken hafifçe kameramana baktı. "Elbette. Yürüyüş için harika bir gün. Lucy, sen kanala dön, ben bir şeylere binerim." "Nasıl istersen." Her zaman uyumlu olan ve işin içinde bir şeyler daha olduğunu hisseden Lucy, kamerasını yüklendi, dışarı çıktı. Yalnız kaldıklarında Nadine, "Konuş bakalım," dedi. "Riker." "Burada olmaz, yürüyelim." "Ah, ciddiydin yani." Nadine, bakışlarını çok güzel ama rahatsız gözüken incecik topuklarına kaydırdı. "Kamuoyunun haber alma hakkını korumak için şu katlandıklarıma bir bak. O aletleri tek giyme sebebin bacaklarını çok seksi göstermeleri." Nadine, "Tamamen öyle," diye itiraf ederek Eve'i takip etmeye başladı. Ev cephesinde işler nasıl?" Eve, asansörde aşağı doğru inerlerken Rourke'la olan sorununu anlatmaya ne kadar yaklaştığını fark ederek şaşırdı. Sonuçta Nadine bir kadındı ve Eve, bir kadınla strateji ya da benzeri bir şeyler üzerine konuşması gerektiğini düşünüyordu. Sonra Nadine'in tüm o inanılmaz görünüşüne, keskin zekasına, ince espri anlayışına rağmen kadın-erkek ilişkilerinde inanılmaz başarılı olmadığını hatırladı. "İyi, cevaplaman biraz zaman aldı. Ne o, cennette biraz sorun mu var?" Nadine'in ses tonunda Eve'i patlama sınırına biraz daha yaklaştıran bir sempati vardı. "Biraz dalgınım sadece." Uzun yolu kullanarak dışarı çıktılar. Eve biraz hava, biraz zaman istiyordu ve kalabalık caddenin sunacağı göreceli mahremiyeti. "Bilinmeyen bir polis kaynağı," dedim Nadine. "Tamam Dallas, ben öyle söylerim ama bilmen gerek, az önceki birebir röportaj o kaynağın sen olduğunu tahmin etmeyi epey kolaylaştıracak." "Yapma ya, cidden mi?" Nadine bir an arkadaşının yüzünü inceledi. "Seni geriden takip ettiğim için bağışla ama şimdi yetişiyorum sanırım. Bazı kişilerin bana vermeye hazırlandığın bilginin kaynağının sen olduğunu, en azından senden şüphelenmelerini istiyorsun, öyle mi?" "Sana vereceğim bilgi bir varsayımdan öteye gitmiyor. Sana vereceğim şeyi istediğin şekilde kullan. Zaten bildiğin için Kohli ve Mills'in Max Riker'ın deposuna baskın düzenleyen ekipte olduklarını söyleyerek vakit kaybetmeyeceğim." "Evet, öğrendim onu. Ama o baskında bir düzineden çok polis ve destek memur ekibi varmış. Tamam, Riker belalı bir adam ama bir grup polisi indirmek için o kadar zahmete gireceğini de sanmam. Hem sebep ne? Rahatsızlık faktörü mü? Belki çok para kaybetti ancak paçasını kurtardı. Kurbanlardan en azından biriyle bağlantılı olduğuna inanmam için nedenler var. Eve, bırak biraz muğlak kalsın diye düşündü. Bırak muhabir araştırsın. Bu sabah Max Riker için çalıştığına inandığımız dört adamın duruşması var. Bir polis memurunu kanunsuz bir şekilde araçla kovalamak dahil çeşitli suçlamalar var haklarında. Bana göre Riker gündüz gözü dört gorili bir polisin peşine takıp hırpalatmak isteyecek kadar cesursa, polislerin öldürülmesini ayarlama konusunda da çok çekimser kalmaz. Senin peşine mi düştü? Dallas, bir muhabir olarak bu tüyo beni inanılmaz heyecanlandırdı. Elini Eve'in koluna koydu. Ama arkadaşın olarak sana bir tatile çıkmanı tavsiye ederim. Bir süre uzaklara, çok uzaklara git. Eve, adliyenin merdivenlerinin önünde durdu. Polisteki kaynağın sana Riker'ın 2 NYPGT polisinin öldürülmesinde ya da öldürülmeye azmettirilmesinde şüpheli olduğunu söyleyemez. Ama aynı kaynak soruşturmada Max Edward Riker adlı bir şahsın faaliyetlerine, işine ve ilişkilerine çok yakından bakıldığını söyleyebilir. Onu yakalayamazsın Dallas. Adam duman gibi yer değiştirip ortadan kaybolmakta bir numara. Eve, izle ve nasıl yakaladığımı gör diyerek merdivenlerden çıkmaya başladı. Nadine, izleyeceğim diye mırıldandı. Endişe içinde. Lanet olsun. Eve, kapıları iterek açtı ve güvenlik taraması için çekilen hat karşısında öfkelenmemeye çalıştı. Polis memurları ve resmi görevliler için hazırlanan en kısa tarama alanına girdi. Tam taraması sona ererken kızılca kıyamet koptu. Eve, Lewis'in duruşmasının yapılacağı ikinci kattan gelen bağırtıları duyarak merdivenleri ikişer üçer çıkmaya başladı. Avukatlardan ve mahkeme görevlilerinden oluşan kalabalığı yararak yolunu açtı. Lewis, morarmış yüzü ve yukarı doğru yuvarlanmış gözleriyle yerde yatıyordu. Birisi, ''Öylece yere düştü!'' diye bağırdı. ''Olduğu yerde öylece düştü! Biri doktor çağırsın!'' Eve, ileri doğru atılarak Lewis'in yanına çömeldi. ''Hanımefendi, hemen geri çekilin.'' Eve, üniformalı polis memuruna baktı. ''Teğmen Eve Dallas, benim tutuklum.'' ''Özür dilerim Teğmen, sağlık görevlilerini çağırdım.'' ''Nefes almıyor.'' Eve, bacaklarını iki yana açarak Lewis'in üzerine oturdu. Gömleğini yırtarak açtı ve kalp masajına başladı. ''Şu insanları uzaklaştır, çıkışları kapat.'' ''Çıkışları mı? Kapat dedim.'' diye bağırdı ve çok geç olduğunu bile bile Lewis'in ağzına hava üflemeye başladı. Sağlık görevlileri gelip ölüm saatini bildirene kadar Eve ilk yardım müdahalesine devam etti. Öfkeden patlamak üzere Lewis'in korumasını kenara çekti. ''Rapor ver. Hücresinden çıkardığın andan itibaren olan her şeyi istiyorum.'' ''Standart efendim. Doğruca buraya geldik.'' Polis memuru, kiralık katilin tekinin kalbi durmaya karar verdi diye kendisinin suçlanacağını düşünerek korkuyordu. Suçlamalar nedeniyle şahıs hücresinden çıkarıldığında kelepçelendi ve resmi araçla buraya getirildi. Araçta kim vardı? Ben ve ortağım şahsın diğer üç tutukluyla görüştürülmemesine dair emir almıştık. İkimizin arasında çıkardık onu, bu kata kadar çıkardık. Güvenli asansörü kullanmadınız mı? Hayır efendim. Memurun çok hafifçe gözü seyirmişti. Çok sıkışıktı Teğmen'im, merdivenlerden çıkardık. Hiçbir sorun çıkarmıyordu bize. Avukatı da buradaydı ve cep linkiyle başka bir müvekkiliyle yaptığı görüşme bitene kadar beklememizi istedi. Biz beklerken şahıs birden tökezledi ve yere düştü. Nefes almaya çalışıyordu. Ortağım onu kontrol ederken ben de çevredekileri uzak tutmaya çalışıyordum. Hemen sonrasında olay yerine siz geldiniz zaten. Hangi birime bağlısın? Eve, memurun yaka kartına bakarak, ''Memur Harmon?'' ''Efendim, merkez güvenlik birimine. Şahsa kim temas etti ya da yaklaştı Memur Harmon?'' ''Efendim, hiç kimse. Prosedüre uygun olarak ortağımla ikimizin arasındaydı. Bu adam yere düşmeden önce kimsenin size yaklaşmadığını mı söylüyorsun bana?'' ''Evet efendim. Gerektiği gibi güvenlik hattından geçtik. Sırada birkaç kişi vardı ve alanda hareket halinde olanlar vardı. Ama hiç kimse maktulle konuşmadı ya da fiziksel bir temas kurmadı. Birisi ortağımı durdurdu ve Asiye hukuk davalarının duruşma yerini sordu. Yer soran bu adam şahsa ne kadar yaklaştı? Kadın efendim bir kadındı, çok sıkıntılı gözüküyordu ve aynı istikamette ilerlerken bizi durdurdu. Ona iyice baktın mı Harmon? Evet efendim, 20'li yaşlarının başında, sarışın mavi gözlü açık tenli. Ağlıyordu efendim ama belli etmemeye çalışıyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kendini zar zor tutuyordu, hatta çantasını elinden düşürdü ve içindekiler etrafa saçıldı. Eminim sen ve ortağın da saçılanları eğilip toplamışsınızdır. Eve'in ses tonu Harmon'un içinde bir paniğe yol açtı. Hafifçe midesi bulanmaya başlamıştı. Efendim, 10 saniye bile sürmedi ve şahıs yanı başımızdaydı, gözümüzün önünden ayırmamıştık. Gel sana bir şey göstereyim Harmon. Ortağın kendini tatmin etmeyi bitirsin, sen de ona anlatırsın. Sağlık görevlisine yana çekilmesini işaret etti. Tekrar Lewis'in yanına çömelerek Harmon'a doğru döndü ve eğil diye emretti. Şu hafif kızarıklığı görüyor musun? Maktulün kalbinin üzerindeki küçük kırmızı yuvarlak izi? Harmon artık dehşete düşmeye başladığından konsantre olamıyordu. Eve'in işaret ettiği izi görebilmesi için burnunu Lewis'in göğsüne dayaması gerekmişti. Evet efendim. Bunun ne olduğunu biliyor musun memur Harmon? Hayır efendim. Hayır, bilmiyorum efendim. Bu şırınga izi. Yaslı sarışınınız, lanet burnunuzun dibinde sorumlu olduğunuz adamı öldürdü. Eve, adliye binasının her tarafında Harmon'un tarifine uyan kadını aradı ama hiçbir şey bulma umudu yoktu. Tam da düşündüğü gibi oldu. Adliyeye bir olay yeri inceleme ekibi çağırarak cinayet soruşturması başlattı. Canardi'yi sorgulama zevkini kendine ayırdı. Çözüleceğini biliyordun, değil mi? Neden bahsettiğinize dair en ufak bir fikrim yok Teğmen. Canardi merkezdeki 3 numaralı sorgu odasında oturmuş, son derece lakayt bir tavırla manikürünü inceliyordu. Buraya gönüllü olarak geldiğimi hatırlatmak isterim size. Bu sabah talihsiz müvekkilime yaklaşma fırsatım dahi olmadı ve siz kalkmış ölümünün doğal yollardan olmadığını iddia ediyorsunuz. 50 yaşının altında sağlıklı bir adam birden diz çöküp kalp krizi geçiriyor. Tam da sizin diğer müvekkilinizi suçlayacak delilleri sunması karşılığında savcılıkla muafiyet anlaşması yapmak üzereyken. Ne kadar uygun bir zamanlama, değil mi? Eğer muafiyet önerildiyse benim böyle bir tekliften haberim olmadığı için bilgim yok. Maktulün kayıtlı avukatı olduğumdan dolayı bu teklifin benim aracılığımla ya da benim bulunduğum bir ortamda yapılması gerekiyordu. Adamın küçücük dişleri vardı. Minik, mükemmel dişler. Gülümseyerek ellerini açtığında bütün dişlerini de meydana çıkarmıştı. Ve sanıyorum siz böyle yapmakla yasal bir prosedürü çiğnediniz. Görünüşe göre müvekkilim konusunda iyi sonuç vermedi. Evet, o konuda haklısın. Ve Canardi, o diğer müvekkiline söyle, burada yaptıkları beni gerçekten çok sinirlendirdi. Ve ben sinirlendiğimde çok daha sıkı çalışırım. Canardi, Eve yılanı andıran gülümsemelerinden birini daha yolladı. Müvekkilimin hiç umurunda olmadığından emin olun. Şimdi bana izin verirseniz Bay Lewis'e karşı son görevimi yerine getireceğim. Sanırım bir eski eşi ve erkek kardeşi vardı. Taziyelerimi sunacağım. Ve eğer şans eseri Bay Lewis'in ölümünün doğal yollarla olmadığı ortaya çıkarsa, onları ihmal ve ölüme sebebiyet verme suçlamalarıyla NYPGT'yi dava etmeleri konusunda yönlendireceğim. Ve inanın onları temsil etmekten de büyük mutluluk duyarım. Eminim sana ödeme yapmasına bile gerek yoktur Canardi. O sadece sana balığı fırlatıyor. Sen sıçrıyor, ciyaklıyor ve balığı almak için tekrar bataklığa dalıyorsun. Canardi'nin ağzı gülümsemeye devam etse de gözlerindeki keyif kaçmıştı. Ayağa kalkarak başıyla hafif bir selam verdi ve odadan çıktı. Eve, tahmin etmeliydim dedi komutana. Riker'ın bölümde ve savcılıkta kaynakları olduğunu tahmin etmeliydim. Sen gerektiği şekilde davrandın. Whitney'in içinde yakıcı bir öfke toplanmaya başlamıştı. Zamanı geldiğinde bunu benzin gibi kullanacaktı. Tam muafiyet anlaşmasından yalnızca gerekli personelin haberi vardı. Yine de sızdı ve Lewis bu şekilde devre dışı bırakıldığından artık diğerlerini Riker'a karşı döndürmen mümkün değil. Ben bile maksimum ceza alacaklarına inanmıyorum. Bir şeye ihtiyacım var efendim. Riker'a bir kez ulaşmayı başardım, tekrar yapabilirim. Ama onu görüşmeye çağırmamı haklı gösterecek bir bahaneye ihtiyacım var. Ne kadar küçük olursa olsun fark etmez. Whitney, pek kolay değil, çok iyi korunuyor dedi. Peki ya Miz? Para aldığından emin miyiz? Evet efendim, kesin. Ama paranın kaynağını Riker olarak belirleyebilir miyiz emin değilim. Feeney hala üzerinde çalışıyor ve ben de farklı açılardan konunun üzerine gideceğim. Soruşturmada bu noktadan itibaren senin ve takımının attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Her adımdan Teğmen. Evet efendim. İnceleme altına aldığınız her polisin ismini istiyorum. Temiz olduğuna karar verecek şekilde eledikleriniz ve elemedikleriniz de dahil. Evet efendim. Olayın boyutunun Miz ve Kohli'yi de aştığından şüphelendiğimiz için iç işlerini haberdar etmem gerekecek. Bir süre sessizce birbirlerine baktılar. Efendim, soruşturmanın bu aşamasında daha fazla polisin olaya dahil olduğu yalnızca bir şüphe olduğu için bunu destekleyen deliller ele geçirene kadar iç işlerinin haberdar edilmesi konusunda çekimserim. Peki bu çekimserliğin ne kadar devam edecek? Komutanım, 24 saate ihtiyacım var. Whitney başını sallayarak, bir gün Dallas, dedi. Ne sen ne de ben bunun üstünde daha fazla süre oturabiliriz. Eve, hiç vakit kaybetmeden Martinez'in numarasını bularak onu aradı ve bir görüşme talep etti. Polis merkezlerinin dışında olması daha rahat olur, diye düşünmüştü. Eve, Martinez'le her ikisinin birimlerinin arasında olan küçük bir kahve dükkanında buluştu. Kahve dükkanı, her iki birime de polislerin uğrak yeri olamayacak kadar uzaktaydı. Martinez buluşmaya birkaç dakika geç geldi. Bu durum gelirken Eve onu gözlemlemesi ve değerlendirmesi için fırsat vermişti. Martinez'in beden diline bakılacak olursa oldukça yoğun bir savunma hissiyle kuşanmıştı. Bu görüşme için kişisel izin almak zorunda kaldım. Omuzları da sesi kadar dik halde Eve'in karşısındaki tabureye oturdu. Ve çok fazla vaktim de yok. Tamam, benim de vaktim az. Kahve ister misin? Kahve içmiyorum. Nasıl yaşamaya devam edebiliyorsun? Martinez hafifçe gülümseyerek servis yapan droide işaret etti ve su siparişi verdi. Ve musluktan doldurma diye uyardı. İnan bana, anlarım ve devrelerini yakarım. Martinez Eve'e dönerek, istersen zırvalamayı keselim dedi. Kohli ve Miz'e atacak bir pislik yakalamak için benimle görüşmek istedin ama öyle bir şey olmayacak. Pislik bulmak için bir şeyleri eşeleyip duruyorsun ve iç işlerinin ayak işçiliğini yapıyorsun. Bu yaptığın midemi bulandırıyor. Eve kahvesini alarak sakin bir şekilde fincanın üzerinden Martinez'i süzdü. Pekala, anlaşıldı. Acaba tüm bunları nereden öğrendin? Bir polis kalkmış diğerlerini avlamaya çıkmışken haberler çabuk yayılır. Tüm 128 bunu konuşuyor. İki ölü polis var. Ve bana göre sen onları öldüreni bulmaktan çok çamuru bulandırmakla ilgileniyorsun. Daha toprağa yeni girdiler. Eve, her ne kadar saygı duyuyor olsa da öfkesi Martinez'in yükselmesinde işini biraz zorlaştıracaktı. Ne duyuyor olursan ol, ne düşünüyor olursan ol, benim önceliğim onları öldüren adamı bulmak. Evet tabii, senin asıl önceliğin kocanın kıçını kurtarmak. Pardon? Araf'ın sahibi o. Belki de orada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı ve Kohli olanları fark etti. Onun polis olduğunu bilmiyorlardı. O yüzden dikkat bile etmiyorlardı yaptıklarına. Ve Kohli daha yakından bakmaya çalışınca fark ettiler ve onu indirdiler. Ya Miz? Martinez omzunu silkti. İkisinin bağlantılı olduğunu tek söyleyen sensin. Biliyor musun Martinez? Sen ve Miz'le ilk karşılaştığımızda takımın geri zekalısının o olduğunu sanmıştım. Şimdi sen kalkmış bunları söyleyerek karakter yargılamamın berbat olduğunu gösteriyor ve özgüvenimi yıkıyorsun. Martinez kapkara gözlerle, ben senin emir subayın değilim dedi. Senin saçmalıklarını dinlemek zorunda değilim. O halde senden daha uzun süredir bu meslekte olan birinden bir tavsiye olarak al bunu. Buraya geleli daha 5 dakika bile olmadı ama bana istediğimden daha fazla şey anlattın. Hiçbir bok anlatmadım sana. Sizin birimde konuşan biri olduğunu gösterdin bana. Bu kaynaktan çıkan sözlere göre Kohli ve Miz'in rüşvet aldığını gösteren şeyler varmış. Kendine bu söylentinin nereden çıktığını sor. Polislerin alarma geçmesini ve bana karşı tetikte olmalarını kim istedi? Düşün dedektif. Eve düşünmesi için ona bir dakika verirken kahvesini yudumladı. Rourke'un kıçını kurtarmama gerek yok. O çok uzun zamandır kendi başının çaresine bakabiliyor. Soruşturmamın iki kurbanının para alıp almadığı ile ilgili kısmını bilecek ya da bundan şüphelenecek kişinin endişelenecek gerçekten çok şey var demektir. Martinez, olanlar duyuluyor bir şekilde dedi ama sesi önceki kadar güvenli çıkmıyordu. Suyu masaya geldiği anda bardağı alarak kafasına dikti. Evet, özellikle de birisi duyulmasını istiyorsa. Sence kocamın kıçını kurtarmak için Kohli ve Miz'in hesaplarına 3 milyondan fazla para aktarır mıyım? Yani polislerle ilgili bir skandal yaratmak istediğim için aylardır onlara para aktarıyordum, öyle mi? Paranın orada olduğunu söyleyen sensin. Evet, benim. Martinez bir süre hiçbir şey söylemedi. Yalnızca Eve'in gözlerinin içine bakıyordu. Sonra gözlerini sıkıca kapadı. Lanet olsun. Ah Tanrım, başka bir polisi asla satamam. Ben 5. kuşağım. 100 yılı aşkın süredir ailemizde her nesilden polis olmuştur. Bunun bir anlamı var benim için. Birbirimizin sırtını kollamamız gerekir. Senden kimseyi yargılamanı istemiyorum. Düşünmeni istiyorum. Her polis Rosette senin kadar saygı duymaz. Senin birimindeki iki polis öldü. Her ikisinin de bir polisin ömrü boyunca biriktiremeyeceği kadar istiflenmiş parası çıktı. Şu anda her ikisi de ölü Martinez. Birisi onlara yaklaşıp daha ne olduklarını anlamadan öldürdü. Bir sonraki olmaya hazır mısın? Bir sonraki mi? Beni de hedef olarak mı görüyorsun? Martinez'in gözleri alev alev yanmaya başlamıştı. Benim de para aldığımı mı düşünüyorsun? Bana öyle olduğunu düşündürecek bir şeye rastlamadım. Martinez'in gözleri alev alev yanmaya başlamıştı. Benim de para aldığımı mı düşünüyorsun? Bana öyle olduğunu düşündürecek bir şeye rastlamadım ve inan inceledim. Lanet olası kaltak! Dedektif olabilmek için kendimi paraladım ben ve sen beni kalkıp iç işlerinin önüne mi fırlattın? Seni hiçbir yere fırlattığım yok ama bana karşı dürüst olmazsan kendi ipini kendin çekeceksin. Öyle ya da böyle. Pekala, bu konunun merkezinde kim var? Eve talepkar bir ses tonuyla öne doğru eğilmişti. Tanrı aşkına, bir dedektif gibi davran ve söyle. Kohli ve Miz'i bağlayan ve bir polisi bir köstebeğe çevirecek kadar parası olan kim? Riker. Martinez'in parmakları boğumları bembeyaz olana kadar sıktığı bir yumruk haline almıştı. Lanet olası. Ona yaklaşmıştınız, değil mi? O baskına giderken tutuklama, dava açma ve ceza alması için yetecek her şey vardı elinizde, değil mi? Çok dikkatliydiniz. Baskını ayarlamam aylar almıştı. 7 gün 24 saat o baskınla yatıp kalktım ben. Hiçbir şeyi atlamadığımdan emindim. Acele etmedim. Sonra hepsi birdenbire dağıldı. Nasıl olduğunu anlayamadım. Adi herifin çok kurnaz olduğunu, çok iyi korunduğunu söyleyip durdum kendime. Ama yine de içimde bir yerlerde hep içeriden bir adamı olması gerektiğini hissettim. Öyle olmak zorundaydı. Fakat hiç o tarafa bakmak istemedim. Hala da istemiyorum. Ama artık bakacaksın. Martinez bardağını tekrar kaldırarak boğazında bir yangın varmış gibi suyu içti. Neden takip ediliyorum? Fark ettin mi? Evet, fark ettim. Sonraki hedefin ben olacağını tahmin ediyordum. Eğer Riker'la bir ilişkin olduğunu anlarsam öyle olacak. Şimdilik takip senin güvenliğin için. Kaldırılmasını istiyorum. Eğer seninle birlikte çalışacaksam ensemde birinin nefesini hissetmeden hareket edebilmeye ihtiyacım var. Riker baskınının her adımına dair kişisel notlarım ve tüm verilerin kişisel kopyaları var. Dava düştükten sonra hepsini tekrar inceledim ama hevesim kırılmıştı ve çok ince eleyip sık dokuduğumu söyleyemem. Artık öyle olacak. Ben de bir kopyasını isterim. Bu benim çalışmam. Onu ele geçirdiğimizde tutuklamayı sana devrederim. Bu olanlar benim için anlamsız değil. İşim benim için çok şey ifade ediyor. Bu dava Yüzbaşı objektifliğimi kaybettiğimi söylemişti, haklıydı. Martinez dudaklarını sıkarak devam etti. Kaybettim. Kahvaltıda bu davayı yiyor, gece yatağa bu davayla giriyordum. Eğer doğru mesafeyi koruyabilseydim, tüm bu olanları öngörebilirdim. Miz'in iyice içlerine sızıp borusunu öttürmesini fark edebilirdim. Tavırlarını her zamanki maço saçmalıkları olarak yorumladım. Birbirimizin sırtını kollamamız gerek. Ondan şüphelenmen için bir sebep yoktu. Kohli'nin cenaze töreni yarından sonraki gün. Eğer Riker'la ilişkisi kesinse sanırım onun mezarına tüküreceğim. Büyük babam Kent savaşları sırasında görev başında şehit düştü. İki çocuğu kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi o çocuklar benden birkaç yaş büyükler. Her Noel'de ve olayın yıl dönümünde büyük anneme kart atıyorlar. Asla unutmuyorlar. İş sadece tutuklamayı benim yapmamdan ibaret değil Dallas. Benim için polis olmak önemli. Eve başını salladı ve bir an tereddütten sonra ona doğru uzandı. Martinez, Riker'ın gorillerinden birini yola sokmuş ve aleyhine ifade verecek kıvama getirmiştim. Savcılıkla tam muafiyet anlaşması imzalamak üzereydik. Bu sabah duruşması vardı. Adliyede iki polisin arasında duruşmaya götürülürken adamın işini bitirdiler. Öldürüldü. Öylece, bir anda. İçten kaynaklanan bir sızıntı var ve nereye bakacağımı bilmiyorum. Bu işe başlamadan önce bunları bilmen gerek. Senin adını bu karışıklıktan uzak tutamayabilirim. Olaylar seni namlunun hedefine sokabilir. Martinez boş su bardağını kenara itti. Dediğim gibi, benim için polis olmak önemli. Eve, günün geri kalanını gözleri acımaya başlayana kadar verileri tarayarak geçirdi. Soruşturmanın eksik kalan bazı noktaları bahanesiyle tekrar Patsy Cohley'i görmeye gitti. Evde geçirdiği 20 dakikanın sonunda yaslı dulun gerçekten hiçbir şey bilmediğine inanmıştı. Eve, arabasına bindiğinde içinden gelen sesin öyle söylediğini düşünüyordu. Ama artık içinden gelen sese ne kadar güvenebileceğinden emin değildi. McNabb'in her 1-2 saatte yaptığı aramaların sonuncusunda beyninde oluşmaya başlayan yeni bir liste vardı. Temize çıkan polisler ve hala soruşturması devam edenler. Polis merkezi daha yakında olduğundan oradaki ofisine geçti ve elindeki yeni verileri ve isimleri kullanarak olasılık değerlendirmelerine başladı. Elindekileri ne kadar evirip çevirirse çevirsin, sonuca yönelik ilerleyemiyordu. Daha derinlere inemedikçe bulacağı hiçbir şey olmadığının farkındaydı. Akbabaların etli kemiklere yaptığı gibi polislerin yaşamlarını didiklemeleri gerekiyordu. Bir tanesi temize çıktığında diğerlerinin üzerindeki baskı daha da artıyordu. Bir iç soruşturmaya maruz kalmanın, içişlerinin av köpeklerinin soluğunu ensesinde hissetmenin ne demek olduğunu biliyordu. Temiz olmak işleri kolaylaştırmıyordu. Temiz olmak sonrasında ağzınızda kalan berbat tadı engellemiyordu. Dikkat çekmeden daha derinlere inmesi mümkün değildi. Tabii Rourke'un kayıt dışı ve yasa dışı ekipmanını kullanmadığı sürece. Rourke'un yardımı olmadan da o aletleri kullanamazdı. O katmanları kendi başına ayırıp aşacak teknolojik bilgisi yoktu. Ve Rourke sırf onun belaya bulaşmasını istemediği için kalkıp kendini bu kadar hırpalamışken bir de ondan yardım istemeyecekti. Başını ellerinin arasına aldı. Alnındaki damarın zonkladığını fark edince hiç şaşırmadı. Hatta hafif bir keyif hissetti. Güzel, sağlam, berbat bir baş ağrısı dikkatini biraz dağıtabilirdi. Eve gitmeye karar verdi. Yolda tekrar Mavis'in reklam panosunu gördüğünde hiç düşünmeden linkini açtı ve Mavis'in evini aradı. Onu evde bulacağını pek düşünmemişti aslında. Efendim? Hey hey Dallas! Tahmin et şu anda önümde ne var? Çıplak ve silahlı bir pigme. Lanet olsun. Tamam, bu oyunda çok iyisin. Hadi sonra konuşuruz. Bekle bekle. Mavis, Eve'in neye baktığını görmek ister gibi linkine doğru eğildi. Hadi, ne var önünde? Sen, Times meydanından milyon kat büyük sana bakıyorum. Ah, tanrım müthiş değil mi? Kutuplardan bile daha uçsuz bucaksız değil mi? Şehir merkezine inip ona bakmak için bahaneler bulup duruyorum. O muhteşem kocana kocaman, ıslak, vıcık vıcık bir öpücük vermek istiyorum. Leonardo bu şartlar altında kendisi için sorun olmayacağını söyledi ama sana da danışmam gerektiğini düşündüm. Rourke'un kimi öpüp kimi öpmeyeceğine ben karışmıyorum. Mavis'in şu anda mora çalan kaşları yaban mersini renkli saçlarına doğru yukarı kalktı. "Aa! Kavga mı ettiniz?" "Hayır. Evet. Hayır. Ne halt ettiğimizi bile bilmiyorum Mavis. Benimle konuşmuyor bile. Sence şimdi... Neyse boş ver." "Bence ne?" Mavis birden elini ekrana dayadı ve Eve'in gözlerini devirmesini gerektirecek şekilde odadaki başka biriyle fısıldaştı. "Özür dilerim, Leonardo yeni bir sahne kostümü deniyor da. Hey, neden bir uğramıyorsun?" "Hayır, meşgulsündür." "Hadi Dallas, eski mekana hiç gelmiyorsun. Eğer Times meydanındaysan zıplarsın buraya. Ben de süper bir kokteyl hazırlamayı düşünüyordum. Hadi, bir iki dakika sonra görüşürüz." "Hayır, ben..." Eve boş ekrana geveledi ve neredeyse tekrar arayıp bahaneler üretecekti. Sonra Rourke'un o sabah kullandığı mesafeli tonu hatırlayınca omzunu silkti ve sırtını dikleştirdi. "Canı cehenneme," diye mırıldandı. "Sadece birkaç dakikalığına işte." 15. ayrımın sonu. Sayfa 160. Devamı 16. ayrımda.